Ayrım 10.
4. Bölüm 21. Mustafa Kemal İstanbul'a vardığında mütareke 1. ayını doldurmuştu bile. Dipnot: Mustafa Kemal'in İstanbul'a varış tarihi 13 Kasım 1918'dir. Mütareke üzerinden 2 hafta geçmiştir. Bu süre içinde düşmanın her şeyi sahiplenmiş olduğunu gördü. İngiliz savaş gemileri boğazdaydı. Payitaht, Çanakkale Boğazı ve Türkiye'nin bütün elverişli mevkileri baştan aşağı İngiliz birliklerince ele geçirilmişti. Fransız birlikleri kentin İstanbul yakasında, Fransa'nın Sengali ve Zenci birlikleri ise Galata'daydılar. İtalyan birlikleri Pera'yı ve demir yollarını tutmuşlardı. Müttefik subayları polisi, jandarmayı limanı denetliyor, kentlerdeki istihkamların boşaltılıp silahtan arındırılmasına ve ordunun terhisine öncülük ediyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu unfak edilmişti. Mısır, Suriye, Filistin, Arabistan gitmişti. Türkiye'nin kendisi de muzaffer ve kibirli düşmanın demir yumruğu altında çaresiz durumdaydı. Hükümet çarkı darmadağın edilmişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti yok olmuştu. Enver, Talat ve Cemal başka ülkelere kaçmışlardı. Cavit ve diğerleri saklanmıştı. Abdülhamit, saltanatının yaşlı paşalarından ve İngilizlerle dostluğuyla tanınan Tevfik önderliğinde kurulan zayıf hükümet, düşmanın emirlerini tevekkülle yerine getiriyordu. Ne ki düşmanın güç gösterisi Mustafa Kemal'i korkutmamıştı. Düşmana direnmeye hazırdı. Onunla her nokta hakkında tek tek münakaşa ve mücadele etmekte kararlıydı. Ancak hiç kimseden destek bulamadı. Her sınıftan Türk artık tükenmişti. İçlerinde direnme veya savaşma isteği kalmamacasına yenik düşmüşlerdi. Moral ve fiziksel açıdan çökkün, içlerinde direniş ya da canlılık kalmamış bir halde muzaffer müttefiklerce kendi kaderlerinin kararlaştırılmasını uysalca bekliyorlardı. Mevcudiyetlerine izin verilmesi için aciz bir halde yalvarıyorlardı. Mustafa Kemal doğruca İzzet'e gitti. İzzet'i kızgın ve bunalmış bir halde buldu. Düşmanın gelmesinden önce Enver ve Talat bir gemiyle Karadeniz'e kaçmışlardı. Onların gitmesine memnuniyetle izin vermişti. Padişah onu paylamış, onları yakalayıp İngilizlere teslim etmiş olması gerektiğini, İngilizlerle iyi geçinmek zorunda olduklarını söylemişti. Kendisi de Enver ve Talat'ın alçak kişiler olabileceğini, ancak onlar birer Türk olduğu cevabını vermişti. Türkleri yabancılara teslim etmeye, padişahın emri üzerine bile olsa ortak olamazdı. Bu yüzden de istifa etmişti. Mustafa Kemal onu tekrar görevine dönmeyi ikna etmeye çalıştı. Duygularını paylaşıyordu, ancak onun bir kenarda kalmaya, yenilgiyi böyle korkakçasına kabul etme fırsatını bu kabineye vermeye hakkı yoktu. Bu Türkiye'nin sonu anlamına gelirdi. İmparatorluğu canlandırmaya ya da Arabistan ve Suriye'deki kayıpların herhangi birini bile geri almaya çalışmanın anlamı yoktu. Osmanlı İmparatorluğu ölmüştü. Bunu böylece kabul etmek gerekiyordu. Şimdi asıl yapılması gereken Türkiye'yi kurtarmaktı. Güçlü bir hükümet kurmaları gerekiyordu. İzzet o yaşlı sarsak Tevfik'i indirip yeniden sadrazam olmalıydı. Onu Mustafa Kemal'i de Harbiye Nazırı yapmalıydı. Beraberce düşmanın karşısına geçip onurlu bir şekilde Türkiye'den geri kalanı kurtarmaya çalışmak gerekiyordu. Mustafa Kemal İzzet'le birlikte bir parti kurmak için çalışmaya koyuldu. Politikayla bir kez daha içli dışlı olmuştu. Siyaset sahnesinde iktidara ulaşmayı uman orta düzey isimlerinden oluşan bir düzine kadar grupla karşılaştı. İngiliz mandası yanlısı bir parti, Amerikan mandası yanlısı bir diğer parti, İngiliz muhipleri dostları cemiyeti, Fransız muhipleri cemiyeti, İtalyan muhipleri cemiyeti adlarını alan bu grupların hepsi de dış yardım olmaksızın hiçbir şey yapılamayacağı varsayımından yola çıkılarak kurulmuşlardı. Çok kısa bir süre boyunca düşündüğü bir Amerikan işbirliği düşüncesi dışında Mustafa Kemal'in hiçbir dış yardımın yararına inancı yoktu. Türkler ya kendi kendilerini kurtaracaklar ya da yok olacaklardı. Politikacılar ona kulak vermeye başlamıştı. Artık benzersiz bir konumdaydı. Enver'in gidişiyle rakipsiz kalmıştı. Türkiye'deki tek başarılı kumandan olarak tanınıyordu. İngilizleri Çanakkale'den sürüp atmış ve onların İskenderun'u almalarına karşı çıkmıştı. Padişahın bir yakını olarak tanınıyordu. Almanlara ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne sürekli olarak muhalefet etmişti. Hepsinden öte, o Enver, Talat, Cemal gibi kendi başının çaresine bakmak için kaçmamıştı. Günlerce politikacılara kendi düşüncelerini benimsetmek için çabaladı. Meclis-i Mebusan'da onlarla tartışarak uzun saatler harcadı. Çoğu onun görüşlerini benimsemiş gibi görünüyordu. Tevfik hükümetine karşı bir güven oynaması yapılması gündeme geldi. Tartışmadan önce Mustafa Kemal bir toplantı odasında kalabalık bir milletvekili topluluğuna cesaretlerini göstermeye ve İngilizperver Tevfik kabinesini indirerek güçlü bir hükümet kurmaya zorlayan uyarıcı ve tehditkar bir konuşma yaptı. Güven oylamasının sonucunda başarılı olacağından emindi. Şimdiden kendini Harbiye Nazırı olarak farz ediyordu. Bundan sonra iktidarı ele geçirmesi oldukça kolay olacaktı. Tartışmayı dinlemek üzere dinleyici locasına gitti. Oylamayı ezici bir çoğunlukla Tevfik kazandı. Mebuslar Mustafa Kemal'den ve onun düşüncelerinden ürkmüşlerdi. Mütehakkim Paşa'dan korkuyorlardı. Onun ihtiraslarından kuşkuları vardı. Direniş ve başarısızlık sonucu mahvolma konusundaki kararlılığı onlara saçma görünüyordu. Mustafa Kemal öfkeden bembeyaz bir halde politikacılara lanetler okuyarak telefona koştu ve padişahtan bir görüşme talep etti. Aslında döndüğünden bu yana saraydan uzak kalmaya dikkat etmişti. Bir görüşmenin ayarlanabileceği cevabını aldı. Bir haftayı bekleyerek geçirdi. Sonunda Vahidettin haftalık resmi tören olan Cuma selamlığından sonra onu kabul etti. Onu görmekten dolayı memnuniyetini ifade ettiyse de tutumu samimi değildi. Bu tutum Mustafa Kemal'in gözünü korkutmadı ve doğrudan doğruya konuya girdi. Zat-ı şahane düşmanın karşısına çıkmak üzere güçlü bir hükümet oluşturmalı. Onlara eşitmişçesine muamele etmeli ve yenilginin böyle korkak ve ürkekçe toptan kabulüne bir son vermeliydi. Zat-ı şahanenin bir tek sözü bile milli cesareti güçlendirecekti. "Güçlü bir hükümette beni Harbiye Nazırı yapın," dedi Mustafa Kemal. "O zaman Türkiye'yi kurtarabilirim. Fakat bu mebusan dağıtılmalı. Mebusların yarısı vatan haini. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri Enver'in dostlarıdır. Kalanları ise korkaktır. Aralarında güçlü karakterde bir kişi bile yoktur." Vahidettin onun sözünü keserek, "Sizin ordu üzerinde büyük etkiniz var," dedi. "Padişah olduğunuzdan beri gittikçe daha cesur ve mütehakkim bir tutum geliştirmişti. Ordu bana bağlı mı?" "Döneli çok kısa bir süre oluyor efendim. Bilmiyorum," dedi Mustafa Kemal. Bu soruya şaşmıştı. Vahidettin sanki uyuyormuş gibi gözleri kapalı oturuyordu. Bu gerçek düşüncelerini Abdülhamit'ten gizlemek istediği zaman takındığı tavrın aynıydı. "Zat-ı şahanenin elinde ordunun sadakatsizliğine dair deliller mi var?" Kısa bir aradan sonra sorusunu "Ordu bana bağlı mı ve gelecekte de bağlılığını sürdürecek mi?" diye bezginlikle tekrarladı Vahidettin. "Bağlı olmadığına ve olmayacağına inanmak için hiçbir neden göremiyorum," dedi Mustafa Kemal ihtiyatla. "O halde ordu üzerindeki etkinizi bana sadık kalması yönünde kullanacağınıza güveniyorum," dedi Vahidettin. Mustafa Kemal hakkındaki kararını çok önceden vermişti. İşe yarar türden tutkulu ve etkili ama iktidar verilirse tehlikeli olabilecek ve iradesi zor bir adam. Enver'e karşı yararlı olabilirdi. Şimdi ise ordu konusunda yararlı olabilir. Ağır göz kapaklarının altındaki ihtiyatlı bakışlarıyla önündeki ince, esmer yüzlü kumandana bakıyor. Bağlılığı ve desteğinden nereye kadar emin olabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Ertesi gün Vahidettin Meclis-i Mebusan'ı feshetti ve eniştesi ve baş danışman olan damat Ferid'i sadrazam yaparak idareyi bizzat eline aldı. Dipnot: söz konusu fesih 21 Aralık 1918'de yapıldı. Damat Ferid'in sadr-ı azam oluşu ise 4 Nisan 1919 tarihinde gerçekleşti. Bu yaptığı büyük bir fırtına kopardı. Herkes onu lanetliyordu. Bir gazete onun Abdülhamid'e yazdığı mektuplardan parçalar yayınladı. Bunlar Abdülhamid'in hali sırasında sarayda bulunmuştu ve Vahidettin'in Kızıl Sultan hesabına nasıl alçakça işler ve hafiyelik yaptığını kanıtlamaktaydı. Yeni hükümette Mustafa Kemal'e hiçbir mevki verilmemişti. Ama padişahın bu eyleminin sorumluluğu ona yükleniyordu. Padişahın arkasında onun olduğu söyleniyordu. Tevfik'in güven oylaması yoluyla Meclis-i Mebusan'ın dağıtılmasını sağlamaya çalışmıştı. Vahidettin Hususi Dairesi'nde kendisiyle bir saat boyunca özel görüşme yapmıştı. Mustafa Kemal sırf kendi çıkarı için çalışıyordu. Önderlik için ona güvenenlerin bile çoğu artık ondan uzaklaşmıştı. O bir şüpheliydi. Ve Vahidettin'in hükümetinde de yeri yoktu. Zayıf, korkak ve inatçı Vahidettin bir sabit fikre saplanmıştı. Taht ve Türkiye bir ve aynı şeydi. Yapılması gereken tahtın ve kendisinin emniyetini sağlamak olmalıydı. Böylece Türkiye'yi de kurtarmış olacaktı. Bunu yapmak için düşmanla ittifak yapmalı ve ona titizlikle itaat ederek iyi niyetlerini kazanmalıydı. Düşmana hakim olan İngilizlerdi. Müslümanların halifesini, yani kendisini müttefikleri olarak kabul etmek için her türlü nedene sahip olan İngilizlerden destek almalıydı. Güçlü bir hükümet ya da herhangi bir direniş girişimi gibi düşüncelerin çöküş hızlandırmak anlamına geleceğine inandığından, akıldan geçirmenin bile yanlış olduğunu düşünüyordu. Eniştesi ve en çok güvendiği kişi olan damat Ferit, bu siyasada onunla sonuna kadar hemfikirdi. 22. Mustafa Kemal için hiçbir şey kalmamıştı. Her taraftan dirseklenerek kenara itilmişti. Hiçbir taraftarı yoktu. Hiç kimseyle çalışamıyordu. Yine öylesine köşeliydi ki hiçbir tertibin içine sığışamıyordu. İstanbul'un banyolarından biri olan Şişli'de küçük bir ev kiraladı. Burada politikaya ya da toplumsal ilişkilere karışmaksızın sakin bir hayat sürmeye başladı. Sık sık annesini ve kız kardeşini görmeye gidiyordu. Ama onlarla birlikte oturmayı eskiden olduğu gibi reddediyordu. Kendi içine kapanmıştı. Pek az dostu ve yalnız bir tane samimi arkadaşı vardı. Miralay Arif. Arif Almanya'da eğitim görmüş, yetenekli bir kurmay subaydı. Mustafa Kemal'den daha gençti. Birbirlerini Selanik ve Manastır'daki okul günlerinden bu yana tanıyorlardı. Suriye'de, Balkanlar'da ve Gelibolu'da birlikte çarpışmışlardı. Mütarekeden sonra yakın bir dostluk geliştirmişlerdi. Ortak zevkleri vardı. Her ikisi de askeri sorunlara kafa yoruyordu. Mustafa Kemal'in kolunu omzuna atmak ve onu okşayıcı isimlerle çağırmak yoluyla açıkça şefkat gösterdiği tek insan Arif'ti. Bu yakınlık Mustafa Kemal'in düşmanlarının ikisinin birer sevgili olduğunu iddia etmesine yol açmıştı. Kimileri de Arif'in Mustafa Kemal'e neredeyse ikiz kadar benzemesi nedeniyle aralarında bir akrabalık olduğunu kanilerdi. Gözleri, baş biçimi ve duruşu Mustafa Kemal'inkiyle aynıydı. Askeri olan her şeye karşı onunla aynı içgüdüyle aynı alaycı görüşe sahipti. Ancak onun alaycılığı daha az cesur ve hakaret tamizdi. Dahası Arif de Mustafa Kemal'in irade gücünden hiçbir iz bulunmadığı gibi Mustafa Kemal'e neredeyse köpekçe bir saygı ve bağlılık gösteriyordu. O günlerde Mustafa Kemal mahrem duygu ve düşüncelerini yalnızca Arif'e açıyordu. Türkiye'nin alçaltılmasını seyretmek onu çılgınca öfkelendiriyordu. Payitahtın sokaklarında İngiliz ve Fransızların amirane tutumda dolaştığı, gayrimüslimlerin Türk kadınlarına sarkıntılık edebildiği bir Türkiye'ydi bu. Ne yazık ki tümüyle çaresizdi. Hemen eyleme geçecekti geçmesine ama nasıl bir eylemin gerçekleştirilebileceğine ilişkin hiçbir fikri yoktu. Bundan da öte sürekli gözetim altındaydı. İngilizlerin her yerde casusları vardı. Mücadele ruhu gösteren herkesi tutukluyorlardı. Duygularını gizleyip içini kavuran nefretin korkunç ateşini göstermemesi gerekiyordu. Aksi halde o da tutuklanabilirdi. Ancak haftalar geçip de 1919'un ilk ayları geldiğinde bir değişiklik kendisini gösterdi. Düşmanın ülke üzerindeki baskısı gevşemeye başlamıştı. Orduları terhis edilmiş, geri çekilmeye başlamıştı. İtalya'da, Fransa'da ve İngiltere'de ciddi iç bunalımlar patlamıştı. Dünya Savaşı'nın olağanüstü gerginliğinden sonra savaşın galibi olan ülkelerin hepsinde tepki hareketlerinin ilk işaretleri ortaya çıkmıştı. Paris'te İtilaf devletlerinin temsilcileri Almanya ile pazarlığa dalmışlardı. Türkiye'ye ayrılacak hiç vakitleri yoktu. Barış anlaşmasının çerçevesi bile henüz çizilmemişti. Danışmanları Lloyd George'a Türkiye'yi kendi haline bırakın demişlerdi. Otomatikman parçalanacaktır. Biz de parçaları sonradan bölüşürüz. İstanbul'da müttefik devletlerin temsilcileri sürekli olarak ve açıktan açığa kavgalaşıyor, her biri en gözde mevkii ya da ticari avantajı ele geçirmeye tasarlayarak Türklere yaltaklanıyordu. Türkler arasında yeni bir umudun ilk zayıf kıpırdanışları yer yer kendini göstermişti. Bu zayıf umut ışığı, direnişin ve Türkiye'yi parçalanmaktan kurtarmanın belki de mümkün olduğu inancıydı. İstanbul'un içinden bunu gerçekleştirmek olanaksızdı. Padişahla ittifak halindeki İngilizler son derece şiddetli ve sağlam ve baskı oluşturmuşlardı. Fakat ülkenin iç bölgelerinde, Anadolu dağlarında bir şeyler yapmak mümkündü. Başkentte düşman denetimi altında bulunan depolardan silah ve cephane çalarak Anadolu'ya göndermek ve insanların toplanıp planların yapılabileceği gizli merkezler oluşturmak üzere bir sürü yeraltı örgütü kurulmaya başladı. Yüksek yerlerdeki devlet memurları bunlara destek veriyorlardı. İsmet Harbiyet Nezareti Müsteşarı'ydı. Fevzi Erkan Harbiye Reisi'ydi. Fethi Dahiliye Nazırı'ydı. Balkan Savaşı'nda Hamidiye'nin namlu kumandanı Rauf Bahriye Nazırı'ydı. Dipnot, bu nazırlar mütarekenin ilk kabinesi olan İzzet Paşa'nın hükümetinde yer almışlar, bir daha aynı makama getirilmemişlerdi. Hepsi de Mustafa Kemal'in arkadaşlarıydı ve aynı amaç için gizlice çalışmaktaydılar. Anadolu'nun bir sürü yerinde birkaç yiğit adam direnişi örgütleyecek komiteler kurdular. Mustafa Kemal'in kumandayı devretmeden evvel, güneyde kurmuş olduğu örgüt biçimlenmeye başladı. Her yerde eski İttihat ve Terakki şubeleri tekrar örgütlenmeye başladı. Yukarıda, Kafkasya sınırında, doğu illerinden çok uzakta, emrindeki altı yenilgi görmemiş tümeniyle Kazım Karabekir Mütefik denetim subaylarına engeller çıkarmaya başlamış, ordusunu dağıtmayı ya da terhis etmeyi reddediyordu. Ne ki bütün bunlar İngilizlerin kendilerini ezip yok edeceği beklentisiyle çekingenlik içinde yapılan ilk zemin yoklamalarından ibaret kalıyordu. Casuslar ve ajanlar, ki her Osmanlı gayrimüslimi Türk komşularından intikam almak istediği ve bilgi karşılığında para aldığı için bunlardan çok sayıda vardı, tehlikeyi İngilizlere haber verdilerse de onlar tehlikeli olduğuna inandıkları birkaç kişiyi yakalayıp Bekir Ağa'da hapsetmekten başka bir şey yapmadılar. Bunları kurtarmak için yapılan bir komplo açığa çıkarıldı ve durduruldu. Bu komploda Mustafa Kemal'in de parmağı vardı. Fakat açığa çıkarılamadı. İhtiyatlı ve sakin bir şekilde yeni gizli örgütlerin hepsiyle ilişki halinde olmakla birlikte hiçbirine katılmadı. Başarılı olacaklarından emin değildi. Gereksiz hiçbir riske girmiyordu. Yüzeyden bakıldığında yenilgiyi kabullenmiş ve padişah ile damat Ferid'in siyasalarına razı olmuş gibi bir hali vardı. Bununla birlikte İngilizler ondan kuşkulanıyorlardı. İsmi yakalanıp Malta'da bir tecrit kampına gönderilmesi gereken tehlikeli kimselerden oluşan bir listede yer alıyordu. Şişli'deki evinden ayrılıp Pera Palas'taki Haliç'e bakan eski odasına taşındı. Hala hastaydı. Son derece meyustu. Yüzü çizgilerle dolmuş, solgun, pek az parası kalmış, üstü başı eskimiş, topukları aşınmış, Arif haricinde dostu kalmamış, İngilizler gibi Türklerin de kuşkulandığı bir kişi olarak somurtkan bir çehreyle, dermansız, umutsuz bir halde geleceğe yönelik planlar yapmaksızın amaçsızca ya sokaklarda dolaşıyor ya da bir kahvede saatlerce oturup kalıyordu. 5. Bölüm 23. Ansızın talih Mustafa Kemal'e bir kez daha güldü. Liman von Sanders'in de belirttiği gibi büyük bir kumandanın en temel niteliğine sahipti. Talih ve yine talih. Büyük bir kumandanın ikinci önemli niteliği de vardı onda. Talihini yakalayıp kullanma yeteneği. Padişah ve İngilizler Anadolu'daki ilk direniş hareketlerinin bir an önce denetim altına alınması gerektiğine karar vermişlerdi. Padişahın temsilcisi olarak birinin gidip orduyu silahlarını bırakmaya, birliklerini dağıtmaya ve yer yer harekete geçen yerel İttihat ve Terakki şubelerinin toplantılarını durdurmaya ikna etmek üzere durumu yerinde ele alması gerekiyordu. Padişah Mustafa Kemal'i görevlendirmek istiyordu. İngiliz askeri yetkilileri buna karşı çıktılar. O tehlikeli ve yetenekli biriydi. İskenderun konusundaki tutumunu unutmamışlardı. İngiliz yüksek komiseri de aynı fikirdeydi. Ne ki Sadr-ı Azam damat Ferit ona kefil olmaya hazırdı. Anadolu'daki tüm sorunların sebebi diyordu. Hiçbir şekilde halktan kaynaklanan duygular değil, o melun İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, Enver'in habis çetesinin kurnazca çevirdiği dolaplardır. Türkler barış istemektedirler. Mustafa Kemal cemiyetin sadece ismen üyesidir. Gerçekte onun en kararlı muhalifi olarak tanınır. Ülke çapında büyük bir şöhreti vardır. Efendi bir adamdır. Kendisine güvenilebilir. Gönderilecek en uygun kişi odur. İngilizlerin onun hakkındaki kararı tutuklanıp Malta'ya mı yoksa padişahın temsilcisi olarak Anadolu'ya mı gönderileceği arasında günlerce gitti geldi. Sonunda damat Ferit İngilizleri ikna etti. Mustafa Kemal tutuklanacaklar listesinden çıkartıldı. Padişahın yaveriydi. Şimdi de Kuzey Bölgesi 9. Ordu Umum Müfettişliği ile Doğu İlleri Umum Valiliğine atanıyordu. İçinde bulunduğu tehlikenin farkında olmamakla birlikte Mustafa Kemal öneriyi aldığı dakikada aradığı fırsatı yakaladığını fark etti. İçinde bulunduğu bunalımdan yılanın deri değiştirmesi gibi kurtuldu. Sağlığıyla birlikte eski canlılığına kavuştu. Amacını saklayarak ve Arif'inkinden başka kimsenin görüşlerine güvenmeksizin, damat Ferid'in kendisine verdiği talimatı yürekten benimsemiş görünerek plan yapmaya koyuldu. Padişahın temsilcisi olarak Anadolu'daki Türkler arasında bir destek bulacağı kuşku götürmezdi. Onları İngilizlerden kurtarmak için gönderilmiş olduğunu söyleyerek direnişi örgütleyecekti. Sonunda Türkiye'yi kurtarma fırsatı elindeydi. Talimat namesinin bir nüshasını alması, böylece daha geniş yetkiler elde etmesi sağlandı. Harbiye Nezareti'nde İsmet ve Fevzi ile bir şifre hazırladılar ve ajanlar üzerinde karara vardılar. Bundan sonra hiç zaman kaybetmedi. Annesine veda etmek için Akaretler Caddesi'ndeki eve koştu. Zübeyde'nin gözleri neredeyse tamamen kör olmuştu. Yaşlı parmakları titreyerek oğlunun yüzünü okşadı, öptü. Kendisinden her ayrılışında yaptığı gibi biraz ağladı ve onu dualarla uğurladı. Bu kez Zübeyde'ye bile tasarılarından ve umutlarından söz açmamıştı. Aynı akşam bir yolcu vapuruna bindi. Artık Karadeniz sahiline gitmek için boğazdan denize açılmaya hazırdı. Yanına Arif'i ve 3. Kolordu kumandanı olarak Sivas'a atanan Albay Refet'i almıştı. Rauf onları yolcu etmek için vapura geldi ve Paris'teki müttefik konferansında Yunanlıların İzmir'i işgal etmek üzere asker çıkarmasına yönelik bir karar aldıkları haberini verdi. Düşmanın Türkiye'yi ölüme mahkum ettiği apaçık ortadaydı. Tek umut düşmanla barış görüşmelerinde değil, direnmedeydi. Dipnot 1. Atama kararında şu ifade yer almaktadır. 9. Ordu kıtaati müfettişliğine ait vezaif yalnız askeri olmayıp müfettişliğin ihtiva eylediği mıntıka dahilinde aynı zamanda da mülkidir. Mülki yetkilerinin Mustafa Kemal'in Erkan-ı Harbi 2. Reisi Kazım Paşa'dan bizzat istemiş ve elde etmiş olması nedeniyle vurgulanması gerekiyor. Dipnot 2. Mustafa Kemal Harbiye Nezaretinde İsmet'le değil, Fevzi ve onun yerine Erkan-ı Harbiye Reisi'ne tayin olunan Cevat Paşalarla görüşmüştü. İzmir'e Yunanlıların çıkarılacağı haberinin alınmasından az sonra gerçekleşen bu görüşmede Mustafa Kemal yeni reisten bazı taleplerde bulunmuş ve aralarında özel bir şifre kararlaştırmışlardı. İsmet'le ise bundan birkaç gün evvel onun evinde görüşmüştü. Dipnot 3. Kentten ayrılmadan önce yaptığı işlerden biri de Bekir Ağa bölüğünde tutukluk arkadaşlarını ziyaret etmesinin yanı sıra padişahla da son bir görüşme yapmak olmuştu. Dipnot 4. Aslında Rauf Mustafa Kemal'i görmeye evine gitmiş, onun hareketine izin verilmeyeceği ya da vapurun batırılacağı haberini vermişti. İzmir'in işgalini Mustafa Kemal daha önce Harbiye Nezaresi'ndeki temasları sırasında Cevat ve Fevzi Paşalardan öğrenmişti. Aynı gün gece yarısı Sadrazam İngiliz Yüksek Komiserliği'nin temsilcisine acil bir görüşme talebinde bulundu. Padişahın fikrini değiştirdiğini söyledi. Mustafa Kemal'in Anadolu'da mesele çıkarmak niyetinde olduğunu gösteren yeni bir ihbar alınmıştı. Mustafa Kemal ne pahasına olursa olsun durdurulmalıydı. Onun hemen durdurulması ve geriye getirilmesi yolunda bir talimat gönderildi. Ancak müttefik işgal örgütü son derece karmaşık uluslararası kıskançlıklar yüzünden delik deşik bir haldeydi. Yolcu gemilerini İngilizler, Fransızlar ve İtalyanların her biri ayrı ayrı denetlemekteydiler. Kara ve deniz kuvvetlerinin görevleri son derece belirsizdi. Emirler önce ertelendi ve sonunda bir kenarda unutuldu. Mustafa Kemal sadece birkaç saat farkla kurtulmuştu. Bu yolculukta Mustafa Kemal hiç çekinmeden duygu ve düşüncelerini ortaya koydu. Hiç durmaksızın konuşuyor, görüşlerini, tutkularını, planlarını anlatıyor, içine döküyordu. Refet ise dinlemekteydi. Refet, Mustafa Kemal'in tam zıttıydı. Şık, zarif bir süvari zabitiydi. Cesaretiyle büyük bir ün yapmıştı. Selanik devriminde Makedonya jandarmasına önderlik etmiş ve İngilizlere karşı Gazze'yi uzun bir kuşatma süresince başarıyla savunmuştu. Kısa boylu, çevik, her zaman iyi giyimli, pahalı deriden yapılmış çizmeleri, her zaman parlak cilalı, üniforması iyi kesimliydi. Genellikle konuşurken başını oynatıp ellerini sallar, gözlerinin içi güler, bu haliyle küçük bir erkek çocuğunu andırırdı.